Ayrım 29.
Konuk odasının havasında tatlı bir pasta kokusu duyarak gözlerimle çevremde yiyecek masasını aradım. Gözlerim loşluğa alışıncaya dek seçemedimse de sonunda gördüm. Üzerinde dilimlere ayrılmış erikli bir pasta, dilimlere ayrılmış portakallar, sandviçler, çörekler, iki de sürahi vardı. Hep süs eşyası diye bildiğim, kullanıldıklarını hiç görmemiş olduğum sürahilerden birinin içine şeri, öbürünün içine de porto şarabı konmuştu. Masaya bakar bakmaz pambul kuğuk dal kavuğu gözüme çarptı. Kara bir pelerine bürünüp şapkasına kim bilir kaç metre uzunluğunda yaz kurdelesi dolamış olan amca bey bir yandan tıkınırken öbür yandan benim dikkatimi çekmek için yerlere kadar eğilerek boyun kırıp duruyordu. Benimle göz göze gelmeyi başardığı dakikada soluğundan şeri damlalarıyla pasta kırıntıları saçılarak yanaştı. Alçak üzgün bir sesle "İzin verirseniz paşam" dedi. İzin çıkar çıkmaz da gene yapacağını yaptı. Ondan sonra bay ve bayan Hubble çarptı gözüme. Bayan Hubble bir köşede sessiz sedasız hanım hanımcık üzüntüler içinde çırpılmaktaydı. Hepimiz arkadan geleceğimiz için Trump şimdi her birimizi teker teker ele alıp kara bezleri sararak gülünç bohçalara dönüştürmekteydi. Bay Trump'ın deyimiyle odanın ortasında sıra olduğumuz zaman Joe "demek istediğim Pip" diye kulağıma fısıldadı. "Demek istediğim beyefendiciğim" diye ekledi sonra. İkişer ikişer hizalanıp sıraya dizildiğimiz sırada. Korkunç bir dansa hazırlanır gibi iç ürpertici bir durumdu bu. Bana kalsaydı oncağızı mezarına kendim götürmek isterdim kısacası. Yanıma da 3-4 gerçek dost alırdım. Hani gönüllerinden kopup gelecek, omuz verecek, yürek verecek türden. Gel gör ki konu komşu böylesine burun kıvırır dendi iki gözüm. Saygısızlık sayarlar, ayıplarlar dendi bana. Tam o sırada Bay Trump yaslı gene de iş bilir bir sesle "Mendiller dışarı" diye bağırdı. "Herkes mendiller dışarı. Gidiyoruz." Böylece burnumuz kanıyormuşçasına hepimiz mendillerimizi yüzümüze kapadık, ikişer ikişer dışarı çıktık. Joe ile ben, Biddy ile amca bey, karı koca Hubble'lar, zavallı ablacığımın tabutunu mutfak kapısından dışarı çıkarmışlardı. Burada cenaze hazırlayıcıların kuralları gereğince tabuta omuz verenler ak saçaklı, korkunç bir kara kadife örtünün kıvrımları altında görünmez olmak zorundaydılar. Bu yüzden tabut iki cenaze bekçisinin yol göstermesi sayesinde zar zor sendeleyerek sürünüp giden 12 ayağı insan ayağına benzeyen kör bir yaratık oldu çıktı. Ne var ki komşular bütün bu yapılanları pek beğenmişlerdi. Köyün içinden geçerken büyük bir hayranlık uyandırdık. Ahalinin daha genç, daha canlı olanları arada bir önümüz sıra koşarak yolumuzu kesiyor, bizi sokak köşelerinde daha iyi seyredebilecekleri yüksek yerlerde bekliyorlardı. Böyle zamanlarda en coşkunları bizim beklenilen yerde gözükmemiz üzerine kendilerini tutamayarak "İşte göründüler" diye heyecanla bağırıyorlardı. "İşte geliyorlar." Kısacası bir alkışlanmadığımız kaldı. Bu yürüyüş sırasında Pambul Cook denilen o alçak yüzsüz canımdan bezdirdi beni. Tam arkama düştüğünden yol boyunca nazik bir özenle şapkamın uzun kurdelesini, yaz pelerinimin kıvrımlarını düzeltti durdu. Bu arada karı koca Hubble'ların aşırı gururu da beni şaşalattı. Böyle seçkin bir törende yer aldıkları için kibirlerinden öylesine şişiniyorlardı ki burunlarının büyüklüğünden yanlarına varılmıyordu. Buna şaşmamak insanın elinde değildi. Şimdi bataklar boy boy önümüzde uzanıyordu apaçık. Irmaktaki gemilerin yelkenleri batakların içinden biter gibiydi gene. Kilise bahçesindeki mezarlığa girmiş, hiç bilmediğim anamla babamın mezarlarının yakınında bir yerde durmuştuk. Philip Pirrip, bu köyde oturanlardan ve Georgiana, yukarıda adı geçenin karısı. İşte burada, ta yukarıda şakıyıp duran tarla kuşlarının ötüşleri arasında esen hafif yelin güzelim bulut ve ağaç gölgeliğinin serpiştirdiği toprağı ablamı sessizce bıraktık. Aklı her zaman dünya işleriyle dolu olan amca beyin tören sırasındaki davranışın üstünde pek durmak istemiyorum. Her yaptığının bana yaranmak amacı güttüğünü söylemekle yetineceğim. İnsanoğlunun dünyaya çıplak geldiğini, gene çıplak gideceğini, dünyadan bir gölge gibi şöyle bir süzülüp geçtiğimizi yenileyen o yüce, görkemli bölüm okunurken bile amca beyin benden yana bakarak "Bunlar beklenmedik bir mirasa konan küçük beyimize göre sözler değil" dercesini hafiften öksürdüğünü duydum. Eve döndüğümüz zaman da bu alçak "keşke ablanız kendisine bağışladığınız büyük onuru bilebilseydi" diyecek kadar yüzünü kızdırdı. Hatta ablamın bilebilse böyle bir onur uğruna canım feda diyeceğini dokunduracak kadar ileri gitti. Bundan sonra Sheridan arta kalanı bitirdi. Bay Hubble da porto şarabını bitirdi. İkisi baş başa verdiler. Kendileri ölen kadından apayrı bir soydan geliyorlarmış da ölümsüzmüşler gibi bir tutumla. Bu tutumu sonradan birçok cenazelerde görerek olağan bir şey olduğunu anlayacaktım. Konuşmaya başladılar. En sonunda amca bey Hubble'larla birlikte gidebildi. Şen kayıkçılarda felikten bir gece çalarak benim küçüklük dostum, en yakın yardımcım olduğunu herkese anlatacağını çok iyi biliyordum. Herkes çekilip gittikten, Trapp'la ortakları da, neyse ki Trapp'ın çırağı görünürlerde yoktu, dikkat etmiştim buna. Soytarılık araçlarını çantalarına doldurarak oradan ayrıldıktan sonra ev gene kendi evimiz oldu çıktı. Joe, Biddy ile ben soğuk birkaç lokma atıştırdık ama mutfakta değil de konuk odasında yedik bu yemeği. Joe bıçağını, çatalını, tuzluğunu kullanırken öyle aşırı bir dikkat gösteriyordu ki hepimiz diken üstünde gibiydik. Neyse ki yemekten sonra piposunu zorla eline tutuşturdum, alıp dükkana götürdüm onu. Orada dükkan kapısının önündeki kocaman yaslı taşa yan yana oturduğumuz zaman daha bir rahatladık. Baktım cenazeden sonra Joe sırtındakileri çıkararak gezmeklikleriyle iş kılığının karması olan bir giyime bürünmüştü. Bu giysileriyle gene o her zamanki sevgili Joe'ya, er oğlu er demirci ustasına benzemişti. Eski küçük odamda yatabilir miyim diye sorunca pek hoşuna gitti. Ne yalan söyleyeyim, benim de hoşuma gitmişti. Çünkü bu isteği ileri sürmekle hatırı sayılır bir büyüklük yapmış olduğum kanısındaydım. Akşamleyin gölgelere inmeye başlayınca bir fırsatını buldum. Biddy ile bahçede dolaşmaya çıktım. Biddy dedim, bu üzücü durumu bana daha önceden haber verebilirdin gibi geliyor. Öyle mi geliyor Bay Pip diye Biddy sordu. Bunu akıl etseydim hiç kuşkusuz yazardım. Sana kusur bulmak istediğimi sanmayasın Biddy, ama bence akıl etmen gerekirdi bunu. Demek sizce öyle ha Bay Pip? Öyle sessiz, derli toplu, iyi yürekli, öyle cici bir kızdı ki onu yeniden ağlatmak istemedim. Yanımda başını eğmiş, gözlerini yere dikmiş yürüyüşüne şöyle bir baktıktan sonra konuyu kapadım. Biddy'ciğim, bu olaydan sonra bu evde pek kalamazsın artık, değil mi? Biddy hem üzgün hem de kesin bir sesle, ''Yok, kalamam Bay Pip'' dedi. ''Bayan Hubble ile görüştüm, onlara gidiyorum yarın. İkimiz bir olup Bay Gargary'ye elimizden geldiğince bakabileceğimizi umuyoruz. Hiç değilse hayatını yeniden düzene sokuncaya dek.'' ''Ya sen nasıl geçineceksin Biddy? Eğer paraya fil...'' ''Nasıl mı geçineceğim?'' diye Biddy sertçe sözümü kesti. Yüzünü o dakikada kan basmıştı. ''Anlatayım Bay Pip.'' Köye yapılan yeni okul hemen hemen bitmek üzere. Oranın öğretmenliğine atanmayı umuyorum. Bütün komşular beni candan destekliyorlar. Ben de sabırlı, çalışkan bir öğretmen olacağımı, çocuklara ders verirken kendi bilgimi de ilerletebileceğimi umuyorum. Burada Biddy gözlerini bana doğru kaldırıp gülümseyerek, ''Siz de bilirsiniz ya Bay Pip'' diye ekledi. ''Bu yeni okullar eskilerine pek benzemiyor. Ne var ki okul günlerimizden bu yana siz bana çok şeyler öğrettiniz. Sonradan da kendi kendime çalışarak ilerlemek fırsatı buldum.'' Biddy, bana sorarsan sen zaten ilerleyecektin, koşullar ne olursa olsun. Biddy, evet diye mırıldandı. Bir de o zararlı huylarım olmasa. Bana sitem etmek için söylemiş değildi bunu. Kendini tutamayarak içinden geçenleri yüksek sesle dışarı vuruvermişti. Her neyse, bu lafı da burada keselim dedim kendi kendime. Bir süre daha onun eğik duran başına bakarak konuşmadan yürüdüm. Ablamın nasıl öldüğünü bana anlatan olmadı Biddy. Zavallıcığım, öyle az şey var ki anlatılacak. Gerçi son zamanlarda iyiliğe doğru bir gidişi vardı. Ama son 4 günü pek kötü durumlarından birinde geçirdi. 4. günün akşamında açıldığı zaman tam çay saatiydi. Güzelce Joe dedi, anlaşılır biçimde. Uzun zamandır hiç konuşmamıştı. Bu yüzden hemen koştum. Bay Gargary'yi dükkandan alıp getirdim. Ablacığım bana işaretleriyle anlatmaya çalıştı. Kocası yanı başına gelip otursun istiyordu. Onun boynuna sarılmak istiyordu. Ben de fukaracığımın kollarını kaldırıp kocasının boynuna sardım. O da başını kocasının omzuna dayadı. Mutlu, hoşnut bir duruşu vardı. Bir süre sonra gene Joe dedi. Daha sonra da bağışla diye ekledi. Bir seferinde de Pip dedi. İşte böyle. Başını kocasının omzuna bir daha kaldırmadı. Bir saat kadar sonra öldüğünü anladık. Kendi yatağına yatırdık onu. Biddy ağlıyordu. Gitgide kararan bahçe yolu, yeni yeni parlamaya başlayan yıldızlar da benim gözlerimin önünde silikleşmişti. Ona saldırını bulamadılar değil mi Biddy? Hayır. Orlik ne oldu biliyor musun? Kılığının rengine bakılırsa taş ocaklarında çalışıyor olsa gerek. Öyleyse bu arada onu gördün demek değil mi? O karanlık köşedeki ağaca neden öyle bakıp duruyorsun Biddy? Onu orada gördüydüm de, ablamızın öldüğü gece. Ondan sonra da gördün onu değil mi Biddy? Evet, burada dolaşmaya çıktığımız zaman da gördüm onu. Boşuna diyerek Biddy eliyle kolumu tuttu. Çünkü ben koşmaya davranmıştım. Sana yalan söyleyemeyeceğimi bilirsin. Bir dakikacık göründü orada, sonra karanlığa karışıp gitti. Herifin hala Biddy'nin peşinde olduğunu bilmek tepemi attırmıştı. Onu bulsam bir kaşık suda boğabilirdim. Bidiye de söyledim bunu. Oli ki bizim buralardan uzaklaştırabileceğime inansam, hiçbir paradan, çabadan kaçınmayacağımı ekledim. Bidi beni usulca yatıştırarak daha gündelik, daha tatlı konulara geçti. Joe'nun beni nasıl sevdiğini, nasıl hiçbir şeyden yüksünüp yakınmayarak benim adım geçmedi ama zaten gereği yoktu ki, ben biliyordum Bidi'nin demek istediğini. İşinin başında üzerine düşenleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü, bileği güçlü, konuşması kıt ama yüreği sevgi dolu olduğunu anlattı. Joe'yu övmek için nedeniyse azdır dedim. Biliyor musun Bidi, sık sık konuşmalıyız bunları. Çünkü bundan böyle sık sık köye geleceğim artık. Zavallı Joe'yu yapayalnız bırakacak değilim ya. Bidi tek bir söz bile söylememişti. Bidi, duymuyor musun söylediklerimi? Duymaz olur muyum Bay Pip? Bana Bay Pip deyişinin şimdilik üstünde durmuyorum. Senin inceliğini yakıştıramadığımı söylemekle yetineceğim şimdilik. Bana karşı takındığın tavırla ne demek istediğini söyler misin? Ne demek mi diye Bidi çekingen bir sesle sordu. Ben kendimi haklı bulmanın verdiği bir sertlikle Bidi diye çıkıştım. Bu tavrının anlamı nedir onu bilmek istiyorum. Tavır mı dedi Bidi. Yankı gibi konuşmasana kuzum diye dikleştim. Eskiden hiç böyle huyların yoktu Bidi. Eskiden yoktu demek. Ah Bay Pip, eskiden de o. İçimden her neyse bu konuyu da kapayalım diye düşündüm. Bahçeyi bir kez daha hiç konuşmadan dolaştık, sonra ben ana konuya döndüm. Bidi, demin köye Joe'yu görmeye sık sık gelirim diye bir laf ettim. Sense bunu çok anlamlı bir sessizlikle karşıladın. Bunun nedenini açıklamak iyiliğinde bulunur musun Bidi? O zaman Bidi daracık bahçe yolunda yıldızların altında durdu. Başını kaldırıp o duru dürüst gözleriyle bana baktı. Onu görmeye sık sık geleceğinize gerçekten inanıyorsunuz öyle mi? Vah vah ne acı diye içimi çektim. Bidi ile anlaşmak umudumun temeli söndüğünü seziyordum. İnsanoğlunun en kötü huylarından biridir bu. Kuzum Bidi, başka bir şey söyleme artık. Bu sözlerinle beni can evimden vurdun çünkü. Bu çok yerinde nedenlerden ötürü akşam yemeğinde Bidi'ye karşı uzak davrandım. Tavan arasındaki eski küçük odama çıkarken ona iyi geceler dilediğim zamanda ölü evinde olduğumuza, onun acısını hesaba katmaya özen göstermekle birlikte son derece resmiydim. O gece uyanıp durdukça, ki çeyrek saatte bir uyanıyor gibiydim, Bidi'nin bana karşı nasıl taş yürekli davranıp günahımı aldığını, beni nasıl incittiğini düşünüp durdum. Sabahleyin erkenden gidiyordum. Ben de sabahleyin erkenden dışarı çıktım. Kimse beni görmeden eski demirci dükkanın tahta pencerelerinin birinden içeri baktım. Dakikalarca durup Joe'yu seyrettim oradan. Joe daha şimdiden işbaşı yapmıştı. Çalışırken yüzü gürbüzlük ve güçle öyle bir ışıyordu ki önünde uzanan yaşamın parlak güneşi üstüne vurmuş sanırdınız. Tanrı'ya ısmarladık sevgili Joe. Yok yok, silme sakın, isten kararmış elini ver bana Tanrı aşkına. Ben bundan böyle sık sık gelir seni görürüm Joe. Her gün gelsen gene bıkmam beyefendiciğim dedi Joe. Her gün gelsen sana doyamam Pip iki gözüm. Bidi mutfak kapısında beni beklemekteydi. Elinde bir kupa taze süt, bir kabuk ekmek. Ayrılırken ona elimi uzatarak, ''Sana kızmış değilim Bidi ama çok incindim doğrusu.'' dedim. Kızcağız acıklı bir sesle, ''Yok, incinmesen.'' diye yalvardı. ''Seni yanlış anlamışsam bırak, incinen ben olayım.'' Sisler yine usul usul yükselmekteydiler ben köyden uzaklaşırken. Sisler kalktıkça ortaya çıkan, aydınlanan şey Bidi'nin sözlerindeki gerçekliyse eğer, köye dönmeyeceğimin gerçeği idiyse ne diyebilirim? Sisler doğruyu söylüyorlardı. 36. Herbert'la ben hesaplarımızı gözden geçirip faturalarımızın tutarını toplayıp kendimize pay bıraktıkça büsbütün ipin ucunu kaçırarak borca batar gibiydik. Bir yandan da dünya dönüp duruyor, zaman da huyu kurusun hiç duralamaksızın geçip gidiyordu. Bu arada Herbert'ın daha önceden bilmiş olduğu üzere gün geldi, ben daha neye uğradığımı bilmeden bir de baktım 21 yaşımı doldurmuşum. Herbert ergenlik çağına benden 8 ay önce ulaşmıştı. 21 yaşını doldurunca eline ergenliğinden başka geçecek bir şeyi olmadığından bu olayın Bernard'ın hanında fırtına kopardığı söylenemez. Bir yandan ikimiz de benim ergenlik çağımı bir sürü umutlarla, pembe düşlerle dolu olarak iple çekmiştik. Vasim'in böyle bir günde bana kesin bir bilgi vermekten kaçınamayacağına ikimiz de inanmıştık çünkü. Yaş günümün hangi tarihte olduğunu Küçük Britanya'dakiler unutmasın diye elimden geleni yapmıştım. Bu tarihten bir gün önce Wemmick'ten resmi bir mektup aldım. Mutlu günün akşam üzeri saat 5'te yazıhaneye gelirsem Bay Jaggers'ın çok sevineceğini bildiriyordu. Bunu okuyunca o çok önemli bir şeyler olacağına kesinlikle inandık. O gün dakikası dakikasına söylenen saatte Vasim'in odasına gittiğim zaman içim büyük bir heyecanla pırpır ediyordu. Dış odada Vemik yaş günümü kutladı. Bu arada da dürülmüş ince bir kağıt parçasını burnunun yan tarafına sürtüp duruyordu. Kağıt pek hoşuma gitmişti ya, Vemik buna ilişkin bir şey söylemedi. Başının bir imlemesiyle beni Vasim'in odasına yönlendirdi. Aylardan Kasım olduğundan Vasim sırtını şöminenin kenarına yaslamış, ellerini ceket kuyruklarının altında kavuşturmuştu. "Ey Pip," dedi. "Ama bugünden sonra sana Bay Pip demem gerekiyor artık. Çok yıllara Bay Pip. Kutlu olsun." Tokalaştık. Bay Jaggers'ın insanın elini kavramasıyla bırakması bir olurdu. Ben de kendisine teşekkür ettim. "Oturun Bay Pip." Ben oturmuştum. O ise kaşlarını çatmış, ayakkabılarına bakarak hala ayakta durduğundan ona karşı zayıf bir durumdaymışım gibi geldi. Bu da aklıma birinin beni yakalayıp bir mezar taşına oturttuğu o eski zamanı getirdi. Raftaki o tüyler ürpertici maskeler Vasim'e oldukça yakındı. Aramızdaki konuşmaya katılmak için boşuna bir çaba harcıyorlarmış gibi bir görünümleri vardı. Vasim hücrede bir tanıkmışım gibi, "Şimdi küçük dostum, sizinle görüşebilecek bir çift lafım var," diye söze girişti. "Buyurun efendim." Bay Jaggers önce yere doğru eğilip tahtalara, sonra da başını geri atıp tavana bakarak, "Sizce Bay Pip," dedi. "Demek istediğim, kaç parayla geçindiğinizi biliyor musunuz?" "Kaç parayla mı dediniz?" Hala tavana bakmakta olan Bay Jaggers, "Kaç para dedim," diye yanıtladı. "Kaç para ile geçiniyorsunuz?" Gözlerini odanın dört bir köşesinde dolaştırdıktan sonra mendilini çıkardı. Burnuna götürecekken eli yarı yolda durakladı. Hesaplarımı öyle çok gözden geçirmiştim ki gelirlerimle giderlerim konusunda ufacık bir kesin bilgim varsa bile bunu da yok etmiştim. Büyük bir isteksizlikle bu soruyu yanıtlayamayacağımı bildirmek zorunda kaldım. Bu yanıttan hoşnut kalmışa benzeyen Jaggers, "Biliyordum zaten," dedi. Sonra taşı gediğini koymuş gibi bir tutumla sessiz sesli burnunu sildi. "İşte ben size bir soru sormuş bulunuyorum dostum. Sizin bana bir soracağınız var mı?" "Size sormaya can attığım sayısız sorular var efendim. Yalnız koyduğunuz yasağı da unutmuş değilim." "Sor birini," dedi Bay Jaggers. "Veli nimetimin kimliği bana bugün açıklanacak mı?" "Hayır, bir tane daha sor. Bu bilgi yakın bir gelecekte verilecek mi bana?" "Bunu şimdilik geç bir kalem, başka şey sor." Dört bir yanıma bakındımsa da hiçbir kaçış yolu göremeyerek dilimin ucundaki soruyu sordum. "Elimi bir şey geçecek mi bugün efendim?" Bunu duyan Jaggers zafer kazanmışçasına, "Biliyordum işin ucunun buraya varacağını," dedi. Sonra Vemik'e seslenerek elindeki o kağıdı istedi. Vemik geldi, kağıt parçasını verdi, gitti. "Şimdi Bay Pip, zahmet olmazsa beni can kulağıyla dinle. Buradan istediğin gibi para çekmektesin. Bizim Vemik'in nakit para defterine sık sık adın geçiyor. Ama gene de borç içindesin elbet, değil mi?" "Ne yazık ki evet demek zorundayım efendim." "Kaç para borçlu olduğunu sormuyorum çünkü sen de bilmiyorsun. Bilsen de söylemezsin zaten. Olduğundan az gösterirsin borcunu." Ben buna karşı çıkmaya davranınca Bay Jaggers beni susturmak için baş parmağını yüzüme doğru sallayarak, "Evet, evet dostum," dedi. "Belki yalan söylemeyeceğine inanıyorsun ama söylersin bu konuda. Özür dilerim ama ben senden daha iyi bilirim bu gibi şeyleri. Şimdi al bakalım şu kağıt parçasını eline. Aldın mı? Güzel. Şimdi de aç da söyle bakalım neymiş." £500 bir kağıt para," dedim. £500 bir kağıt para," diye Bay Jaggers benim sözlerimi yineledi. "Pek de güzel bir para doğrusu. Sence de öyle sayılmaz mı?" "Elbette. Sayılmamasına imkan var mı?" "Hah, ama sen soruyu yanıtla." "Sayılır hiç kuşkusuz." "Demek sence hiç kuşkusuz güzel bir para bu." "İşte Pip, bu güzel para artık senin öz malın oldu. Bugünün onuruna seni bekleyen mirasın bir simgesi olarak armağan edildi sana. Bundan böyle veli nimetinin kendisi ortaya çıkıncaya kadar yılda harcadığın para çok güzel bulduğun şu paranın toplamını geçmeyecek. Bu demektir ki bundan sonra para işlerinin yönetimi tümüyle senin kendi eline geçecek. Veli nimetinin vekiliyle bir ilişkin kalmayıp paranın gerçek kaynağıyla aranda bağlantı kurulana dek yılda 4 kez her 3 ayda bir gelip Vemik'ten £125 alacaksın. Önceden de dediğim gibi bu olanakları sana sağlayanın ben yalnızca vekiliyim. Onun sözünü tutar, yaptığıma karşılık da para alırım. Bana kalırsa bu kişinin bu konuda yaptıkları hesapsızlıktır, akılsızlıktır. Ama o bana yapıp ettiklerini değerlendireyim diye para vermiyor ki. Bana karşı böylesi ile açık davrandığından ötürü veli nimetime karşı duyduğum gönül borcunu belirtmeye başlamıştım ki Bay Jaggers beni durdurarak serin kanlılıkla, "Pip, senin sözlerini herhangi birine ulaştırmak için de para almıyorum ben," dedi. Sonra bu konuyu burada toparlarcasına ceket kuyruklarını toparlayarak gözlerini gene ayakkabılarına dikti. Onların kendine karşı bir komplo tasarladıklarından kuşkusu varmış gibi süzmeye başladı. Bir sessizlikten sonra ben dolaylı yoldan deminki konuya döndüm. Bay Jaggers, demin sorduğum bir soruyu şimdilik geçmek istemiştiniz. Umarım bunu sormakla yanlış bir iş yapmadım ya. Neydi bu soru? İşimi kolaylaştırmayacağını bilmem gerekirdi. Gene de soruyu yeni bir şeymiş gibi ikinci bir kez hazırlayıp dile getirmek zor geldi. Biraz da utandırdı beni. Duraksayarak şey diye sormuştum dedim. Veli nimetim olan sizin demin kaynak diye söz ettiğiniz kişi acaba yakında daha öteye gitmenin ayıp olacağını, anlayanın bu kadarı da anlayacağını düşünerek susmuştum. Ama Bay Jaggers yakında ne diye üsteledi. Senin sözlerin şu durumuyla gerçek bir soru sayılamaz. Uygun bir deyim bulmak için kafamı çalıştırarak yakında Londra'ya gelecek mi ya da beni kendi yanına aldırtacak mı diye sordum. Bay Jaggers o çukura batmış kapkara gözleriyle ilk olarak gözlerimin içine bakarak sözün burasında dedi. Sizin köyde ilk görüştüğümüz akşama dönelim bakalım. O zaman ne demiştim sana Pip? Bu kişinin belki yıllarca ortaya çıkmayacağını söylemiştiniz Bay Jaggers. Tıpatıp öyle dedi Bay Jaggers. İşte verebileceğim yanıt. Birbirimizin gözünün içine bakmaktaydık. Ondan biraz daha bilgi koparmak isteğiyle nefesimin sıklaştığını duyabiliyordum. Nefesimin sıklaştığını duydukça bunu onun da gördüğünü anladıkça onun ağzından laf koparabilme olanağının her zamankinden zayıf olduğunu seziyordum. Daha yıllarca ortaya çıkmayacak mı dersiniz Bay Jaggers? Bay Jaggers başını sarstı. Soruma olumsuz bir yanıt veriyor değildi. Ağzından laf koparmaya çalışmanın boşluğunu genel olarak belirten bir olumsuzluk imgesiydi bu. O sırada yine gözüme takılan o iki korkunç yampirik yüzlü maske de uzun sürmüş olan dikkatlerini bundan öte sürdüremeyeceklermiş çünkü hapşırmak üzerelermiş gibi duruyorlardı. Bay Jaggers ateşte ısıtmış olduğu elleriyle bacaklarının arkalarını ısıtarak ''Bana bak dostum Pip, açık konuşacağım seninle'' dedi. ''Sorulmaması gereken bir soru bu. Beni güç durumda bırakabilecek bir soru olduğunu söylersen belki daha iyi anlarsın ne demek istediğimi. Ama hadi istersen biraz daha açılayım sana, bir şey daha söyleyeyim.'' Ayakkabılarına dik dik bakabilmek için yere doğru öyle bir eğildi ki bu sırada baldırlarını ovuşturmaya bile fırsat buldu. Bu kısa aradan sonra Bay Jaggers doğrularak konuştu. Bu kişi ortaya çıktığında sen de o, ikiniz işlerinizi aranızda çözümleyeceksiniz. O kişi ortaya çıktığı zaman benim bu işteki rolüm kesinlikle sona ermiş olacak. O kişi ortaya çıktığında benim bu konuya ilişkin herhangi bir şey bilmeme artık gerek kalmayacak. İşte benim bütün söyleyip söyleyeceğim de budur Pip. Bir süre göz göze bakıştık. Sonra ben gözlerimi çevirdim, dalgın dalgın yere baktım. Onun bu son konuşmasından çıkardığım sonuca göre Miss Havisham nedense, belki de hiç nedensiz olarak Estella'yı bana vermek konusunda Jaggers'a açılmamıştı. Jaggers da buna içerliyor, bu konuda bir alınganlık duyuyordu. Ya da olur ha, bu tasarının gerçekten karşısındaydı da hiç karışmak istemiyordu. Gözlerimi kaldırdığım zaman onun deminden beri ve şimdi de hala keskin bakışlarla beni süzmekte olduğunu gördüm. ''Sizin bütün söyleyeceğiniz buysa benim de söyleyebileceğim bir şey kalmıyor efendim.'' dedim. Jaggers peki gibilerden başsalladı. Hırsızların uykusunu kaçıran o koca saatini yelek cebinden çekip çıkardı, yemeği nerede yiyeceğimi sordu. Handa Herbert'la birlikte yiyeceğimi söyledim. Bunun üzerine ''Siz de bizi onurlandırır mısınız?'' diye sormaktan başka çıkar yolum yoktu. Jaggers hiç duraksamadan ''Olur.'' dedi. Yalnız onun için ayrıca bir şeyler hazırlamak zahmetine girişmeyeyim diye bana birlikte gitmemizde direndi. Bu arada yazılacak bir iki mektubu varmış, bir de söylemeye ne gerek, ellerini yıkayacakmış. Ben de onu beklerken öbür odaya geçip Wemmick'le çene çalacağımı söyledim. İşin doğrusu şu ki 500'lük banknot cebime gelince daha önceleri çok zaman düşündüğüm bir şey gene aklıma gelmişti. Bu düşünce konusunda akıl danışabileceğim en iyi insanın Wemmick olduğuna inanıyordum.